Sayın Büyükelçi, değerli başkanım, sevgili dostlar, sevgili katılımcılar. Bir konuşmaya başlamanın en zor yanı ilk cümleyi bulmak kuşkusuz ama biz öyle bir yılı bitirdik ki daha 10 gün önce bırakın cümle kurmayı canımızı yeni yıla zor attık desek yeri. Hatta belki bir adım ileri gidip şunu da söylemek mümkün artık. Yeni cümleler kurmaktan önce varlığını sürdürebilmek ihtiyacında insanlık. Öyle ya, yaşadığımız şu koca sene hepimize net bir şekilde şunu öğretti çünkü. Ne işlerimiz ne de sıradan diyerek bıkkınlık ifadeleriyle anmakta beis görmediğimiz yaşantılarımız 2020 yılına kadar geldikleri şekilde devam etme şansına sahip artık. Düşünsenize, bir yanıyla son derece eşitlikçi bir virüs COVID-19. Hatta o kadar eşitlikçi ki Amerikan başkanıyla Ankara'da bir kenar mahalle esnafını, 172 milyar dolar şahsi servetiyle dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'la bakkalın veresiye defterindeki borcunu ödeme imkanı asla olmayan emekli Yılmaz amcayı aynı anda eve kapattı. Şimdi diyebilirsiniz ki kapattı da aynı rahatlıkta geçmedi ki hiç herkes için. Doğru, hatta haklı da olursunuz bunu söylerken. Evet, bazılarımız vardan yedi, bazılarımız yoktan yoksullaştı 2020 yılında. Hatta bazılarının kıyaslamasıyla 1929 buhranına benzeyen koşullarda dünya ticaretinin büyük bölümü de çöktü. Ne zaman düzeleceğini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var, düzelme dediğimiz şey eskiyle alakalı bir şey olmayacak. Bu arada 1929 buhranı demişken ardından edebiyattan siyasete, sanayiden insan ilişkilerine kadar her şeyi değiştiren ama kendisinin de dünyayı sallayan ve 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan en büyük küresel salgın İspanyol gribinden 10 yıl sonra yaşandığını hatırlatmak isterim. Günün bu saatinde içinizi karartmak değil niyetim ama yaşayıp çok şükür bitirdiğimiz yıl bize gerçekten uzaklaşmanın acı sonuçlarını da net bir şekilde öğretti. 2020 yılının başında maske gerekli mi tartışmalarıyla başlayan konuşmalar gerçek vaka sayıları saklanıyor mu cümlesine kadar geldi ve daha geçen yıl post-truth kavramını artık gerçeğin bile ötesindeyiz diye değerlendirenler 2020 yılının sonunda şunu söylemeye başladılar. O yalanın kibarca söylenişiymiş. O post-truth ki ilk kez kullanılışının üzerinden neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen 4 yıldır net şekilde hayatımızda artık. Anlayan da anlamayan da her cümlenin içinde kullanıyor. Hani biraz sıksam kinoa gibi bir şey diyebilirim o derece. Oysa işin şöyle bir yönü var. Yaşadığımız küresel salgın yani pandemi post-truth kavramı için de çok yeni bir savaş alanı. Son 4 yıldır hayatına patırtısız gürültüsüz devam eden hatta çok rahat yaşayan post-truth kavramı şimdilerde sorgulanır halde. Bunun birden fazla nedeni var elbette ama ben en çok üzerinde durmamız gerekenlerin zaten güven kaybı yaşayan medyanın pandemi koşullarında ne yapacağını bilememesi ve geleneksel medyanın yerini almaya başlayan sosyal medyanın fısıltı gazetesinin gerçeği değil hurafeleri yayması olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız insanlar özellikle Türkiye örneğinde 2013 yılında Gezi'den beri ana akım ya da geleneksel medyadan hızlı bir kopuş içindeydi. Halkın haber alma hakkını zerrece umursamayan ve sadece iktidar baskısı ve eliyle haberimsiler yayınlayan geleneksel medya kuruluşları çaresizlikten açılmış yeni bir krediye sahip oldular bu dönemde. Hayır, parasal bir kredi değil bu. Güven kredisinden söz ediyorum. Gezi'de insanların özgürlük talebine penguen belgeselleriyle yanıt veren geleneksel medya, korkmuş ve ne yapacağını bilemeyen insanlar için pandemi fırtınasında sığınacakları mecburi balıkçı barınaklarına dönüverdi bir anda. Doğrusunu isterseniz ilk günlerde bu cömert krediyi pek de iyi kullandıkları söylenemez. Burnunuza fön makinesi tutun ya da virüs sadece sarı ırkı etkiliyor, bize zararı olmaz diyen ekran soytarılarına sıkça yer verince televizyonlar herkes şunu söylemeye başladı. Oho, bunlar değişmemiş, değişmez zaten. Yani hatasının farkına vardığı için değil, alay konusu olduğunu ve tamamen biteceğini gördüğü için ana akım ya da geleneksel medya tavrını bir süre sonra kısmen de olsa değiştirmeye başladı. Daha çok uzmanın yayına çıkarıldığı, iktidar korkusu olsa da en azından kelle paça önerenlerin ekrandan uzaklaştırıldığı bir dönemdi bu ve sanki biraz balayı gibiydi. Farkında mısınız bilmiyorum, konuşmanın şu dakikasına kadar gazetelerden tek bir kelimeyle bile söz etmedim. Gerekçesi çok basit. Salgının ilk günlerinde gazeteden de ulaşacağım. Sonuçta el değiyor söylemleri gazete satışlarını zaten yere yapıştırdı. Ve ağırlıklı olarak internet medyasının güçlenmesini sağladı ama bugün az bir miktar belki kımıldanma olduğu söylenebilmesine rağmen durumun çok da değiştiğini düşünmüyorum ben. Düşünün, daha önceki yaza kadar basılı medya zaten bitecek canım, sonu geliyor, can çekişiyor falan denilmişken ve bunu bir şekilde atlatmışken ne kadar hüzünlü, ne kadar hazin bir tablo değil mi? Neyse, biz konumuza dönelim. Tartışma gerektiren ikinci boyuttan da geleneksel medyanın yerini almaya başlayan sosyal medyanın tam bir çöplüğe dönmesinde diye bahsetmiştim. Gerçek yerine hurafeyi yaymakta hiçbir sorun görmeyen, yanlışsa bile nasıl olsa birileri düzeltir denilerek her türlü saçmalığın cirit attığı bir mecra, tam da gerçek sonrası ya da daha seksi söylenişiyle post-truth değil mi sizce de? Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus'un biz sadece epidemiyle değil, infodemiyle de mücadele ediyoruz demesine neden olacak kadar hurafe besleyen bu alan mesleğimiz açısından gerçekten çok sıkıntılı bir kaynak halinde artık. Enformasyon salgını oldu mu sorusunun cevabı da evet bu arada. Çünkü yalan haberin yayılma hızının virüse birkaç kez tur bindirdiğini düşünecek olursak Ghebreyesus'un az bile söylediğini düşünebiliriz. Sosyal medya aracılığıyla yayılan en büyük yalanı hatırlıyorsunuz. Covid-19 laboratuvar ortamında yayıldı, işte Çin'de bir hayvan pazarından çıkmadı falan. Bu yalanın alıcıları nasıl olsa aşısı kısa sürede bulunur canım o zaman diyerek işi güçlendirdi. Bir yandan da bilime inanmayan ve dünyada bir şekilde yönetici konumunda olan, mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro gibi insanlar da eklenince salgın ilk günleri ciddi anlamda kabusa döndü. Hatırlayacaksınız, sonrasında biliyorsunuz işte çok sayıda insan kaybı, çöken ekonomiler vesaire vesaire. Konuşmanın başında söz etmiştim. 100 yıl önce İspanyol grip salgınında 50 milyon civarında insan ölmesine rağmen etkileşimin bugünkü kadar fazla olmaması nedeniyle belki de çok daha büyük bir faciadan dönüldüğünü de söylemek zorundayız. Bugün sadece bilgi değil, insanlar da birbirinden en fazla saatlerle ölçülebilecek uzaklıkta çünkü. Ayrıca bir kenti kapatmak da hani Camus'un vebada anlattığı kadar kolay bir şey değil artık. Bilgi bir tık, insan en fazla birkaç saat uzakta olunca salgını engellemek ya da yalan haberi durdurmak da aynı derecede zorlaşıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki, kardeşim sonuçta hep sıradan insanlar ve gazeteciler mi suçlu yaşananlardan? Elbette değil. Hatta belki de hayatlarına sahip çıkacak kararlılığı göstermemek, korkaklıkları dışında çok fazla suçlarının olmadığı bile söylenebilir. Yazdıklarıyla son dönemin en etkili isimlerinden biri olan İsrailli tarihçi Yuval Noah Harari şöyle diyor: kriz dönemlerinde insanlar otoriter yöneticilere daha fazla yakınlaşır. Bu tespitine katılıyorum ve buradan hareket edecek olursak, böyle zamanlarda aralarında Türkiye'nin de olduğu ve gücünün tartışılmasından hoşlanmayan baskın siyasi figürler tarafından yönetilen ülkelerde de benzer durumlar yaşanıyordu. Mesela biz tam Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzeleceğinin, hedefimizin ora olduğunun, hatta bunun üzerine müthiş hukuk reformlarının yapılacağının söylendiği şu günlerde yayıncılık hayatı 26 gün süren bir televizyon kanalıyla tanıştık. Hiç kimse de kapandıktan sonra hayır kapanması konusunda bizim dahilimiz olmadı demedi, diyemedi, demeyi tercih etmedi. Siz hangisini tercih ederseniz hepsi doğru çünkü. Daha birkaç gün önce, bundan bir hafta kadar önce Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden birinin kapısına kelepçe takıldığını gördük. İktidarın hoşlanmadığı haberler başlığı o kadar geniş bir başlık ki altına her an herkesin girebilmesi, kendini o noktada görebilmesi mümkün. Vaka sayılarının doğru yansıtılmadığına inanmak ya da ne bileyim bir cumhurbaşkanı danışmanının sahte diplomayla kariyer yaptığına ilişkin resmi mahkeme kararını yayınlamak bile sizi o noktaya getirebilecek durumda. Zor zamanlar yaşıyoruz, doğru. Ama gazetecilik tam da bu zamanların işi olmak zorunda değil mi zaten? Hani Orwell'in söylediği gibi gazetecilik başkalarının yayınlamak istemediği şeyin yayınlamaktır. Onun dışındaki her şey halkla ilişkilerdir çünkü. Benim konuşmamın başlığı daha öncesinden belirlenmişti. Ben de itiraz etmedim. Çok da hoş bir başlık çünkü. Bir yılın hukuku salgın gölgesinde gazetecilik. O zaman bir yılın hukukunu da biraz savunmak lazım. Yani 2020'yi de çok kesip doğramadan devam etmek lazım. Takvimin hiçbir suçu yok. Önce onu söyleyeyim. Hakkını yememek lazım. Takvim değil burada sorunlu olan. Biz hepimiz gerçeği görünmez olmaktan çıkarmak zorundayız. El birliğiyle yapmak zorundayız. Ve buradaki en büyük iş de, en büyük sorumluluk da bu yolda her türlü engeli aşarak insanları bilgilendirme görevine sahip olan, bu göreve sahip olan gazetecilere düşüyor. Yani biz öyle bir dönemden geçiyoruz ki, meslek mensupları olarak onu kastediyorum. Bir yandan biz gerçeğe ulaşmak, bir yandan da o gerçeği halka ulaştırmak için yöntemler bulmak zorundayız. O yöntemler neler olacak? Bu önümüzdeki birkaç gün sürecek konferanslar silsilesinde zaten pek çok farklı başlıkta bunların incelenmesine şahit olacağız. Şimdiden herkese teşekkür ediyor ve ellerine sağlık diyorum. Sizlere de katılımınız için, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki toplantımızda aynı salonda oluruz. Ben gözlerinizin içine bakarak yaparım bu konuşmayı. Kahve molalarında da yüz yüze sohbet eder, birbirimize sevgilerimizi, saygılarımızı çok daha net şekilde iletebiliriz. Ama şimdilik uzaktan bunları iletmeme müsaade edin lütfen. Katılımınız için, burada bulunduğunuz için hepinize gerçekten yürekten çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum.